Ve yeniden merhaba değerli dinleyiciler. Melbourne'den Levent Efe ile birlikteyiz. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Seçimler bitti. Sonuçlar nihayet pazartesi günü artık hükümetin Malcolm Turnbull'un kuracağı belli oldu. Fakat Turnbull kıl payı yeniden iktidar oldu. Ve bunu onun için çok zor olacağını, bu başbakanlığının doğrusu büyük terler dökerek geçireceğini söyleyenler var. Siz ne dersiniz?
Evet, asıl teri Malcolm Turnbull parlamentoda değil, kendi partisi içinde dökecek. Yani asıl sıkıntı orada. Muhafazakar kanadın bu seçim yenilgisi olarak gördükleri bu sonucun bedelini ödetmek için ellerinden geleni yapacaklar. Parlamento açısından ise belki de en iyi sonuç oldu. Çünkü hiçbir parti ya da işte diyelim liberal ulusal koalisyonu çok fazla bütün programındaki her şeyi uygulayacak ve kendine güvence hissedeceği bir sonuç elde edemeyeceği için her alacağı kararda diken üstünde herkese danışıp herkesin onayını bir şekilde almak durumunda kalacak. Şu anki tahmin 76 tane kesin, yani iktidar olmaları için yeterli bir miktar. 77.yi de alacakları tahmin ediyor. Bir tane sallantıda hala sayılan var. O da Townsville şehrindeki Herbert seçim bölgesi. Onda da önde gidiyorlar. Yani 77'yi de aldığında, meclis başkanını da kendi partisinden birisi olarak atadığında elinde tekrar bir çoğunluk kalmış olacak.
Peki burada sizin dediğiniz gibi hiçbir partinin çoğunluğu almaması belki iyi diyorsunuz ama bu belki kötü olabilir diyenler de var. Çünkü ulusal çaptaki çok önemli konular bir veya iki kişinin elindeki oya bağlı kalacak. Buna ne dersiniz?
Ulusal çaptaki büyük şeyler için ben yani seçim dönemlerinin çok kısa olduğunu iddia ediyorum. Kim başa gelirse gelsin, isterse oyların dörtte üçünü alarak da başa gelse, 3 senelik bir seçim döneminde kimse uzun vadeli bir şey yapmayacak. Avustralya'da hızlı tren hala yapılamıyor. İşte çevreyle ilgili önlemler alınamıyor. Great Barrier Reef ucundan kıyısından şeyler yapıldı. Yani sorun bence orada. Ama bu şekilde bir sallantıda seçimde aslında bu bir felaket senaryosu değil. Avustralya'yı Westminster sistemindeki sadece iki ana partinin gitgelleriyle idare etmeye koşullandırılmış bir politik sistemdeyiz. Medya bunu dayatıyor, politik sistem bunu dayatıyor. Halbuki Türkiye olsun, Avrupa'nın öteki ülkeleri olsun, pek çok yerde bildiğimiz, tanıdığımız koalisyonlarla bir hükümet pekala kurulabilir, pekala yürüyebilir. Ama maalesef bu Avustralya'daki politik sistem bunu bir felaket senaryosu olarak tanıtmaya devam ediyor. Halbuki öyle bir uzlaşma her zaman mümkün. Kaldı ki şu mevcut parlamento aritmetiğinde de pek çok konuda zaten bir kısmıyla el sıkıştığı bağımsızlarla bile bir takım anlaşmalara gitmek, onların istediği şeyleri yapacak duruma gelebilir.
Peki sizin de belirttiğiniz gibi halk her iki büyük partiye de destek vermedi ve bu tartışmalara neden oldu. Sizce bunun asıl nedenleri nedir?
İki parti birbirine çok yakın, ikisi de merkezde çok duruyor ve çok geniş şemsiyeleri temsil ediyor iki parti. Seçmen gerçekten bilmiyor. Yani her iki parti içerisinde de çok fazla farklı görüş var ve alternatif olması gereken görüşler orada gizleniyor. Orada olmayanların da sayıca ya da yeterlik olarak fazla değiller. Diyelim bir Yeşiller Partisi hala çok büyüyemedi. Bir Avrupa'da gösterdiği hızlı büyümeyi burada hala gösteremedi. Onun dışında pek çok alternatif görüşleri temsil eden gruplarda çok yavaş büyüme gösteriyorlar. Ki bunların belki dışında bir Paul Inhanson fenomeni var. Onun da hala senato sayısı belli değil. Yani onun gibi böyle marjinal de olsa, çok aşırı uç bile olsa, bizler için hazmı zor konuları temsil eden gruplar bile olsa, böyle farklı grupların, küçük partilerin mecliste olması her anlamda bence hayırlı. Ülke için çok daha iyi bir şey.
Peki Paul Inhanson'dan bahsettiniz, ona değinelim. 20 yıl aradan sonra yeniden senatoya seçildi. Benim okuduğum bir yazıda Hanson'ı küçümseyerek ona destek veren halkın kaygılarını yok etmiş olamazsınız deniliyordu. Çünkü halkın bir bölümü gerçekten yabancıların burada ev almasını, büyük çiftlikleri almasını veya İslami şiddetin artmasından korku duyuyor ve bu korkuyu anlamak gerekir deniliyordu. Çünkü Hansen'de bu korkulara hitap ediliyor deniliyordu. Sizce bu doğru mu?
Büyük anlamda doğru. Hansen'ın zaten ilk başa gelişi 90'lı yılların ortasında globalleşmenin ülke içindeki etkisi ve ani olarak ortaya çıkan işsizliğe tepkinin ifadesiydi. Şimdi aynı şey geçerli değil ama şu an Batı dünyasında özellikle neokon silah sanayisi ve neokonların kışkırttığı İslam karşıtı bir söylem burada da bir ifade bu şekilde bulacak. Pauline Hanson da bunun bayrağını devralmak üzere. Yani şu an en kendisini geçerli olarak hissedeceği en önemli konu İslam karşıtlığı olacak. Ama sözünü ettiğiniz gibi insanların gerçekten ciddi hoşnutsuzluk ve şüphe duyduğu, işte yabancıların buradan büyük araziler alması, Çinlilerin burada büyük çiftlikleri satın almaya başlaması, endüstrilerin, kalmış olan endüstrilerin bile irili ufaklı yurt dışına gitmeye devam ediyor oluşu gibi gerçekten geçerli endişelerinde Pauline Hanson gibi bir kişi tarafından temsil ediliyor olması öyle bir ihtimal gerçekten hoş değil. Yani kimse sahip çıkmazsa bu konulara zaten Pauline Hanson sahip çıkacak çünkü mağdur bir kitle var. Ama onların da özellikle taşrada olanları, işte bir takım ırkçı görüşlere de yatkınlığı bulunan kişiler pekala bu ifade için Pauline Hanson'a destek verebilir. Onun için öteki partilerin, ana partilerin bu konuyu ciddi bir şekilde ele alması, sözünü ettiğiniz gibi Pauline Hanson'dan bir genelde böyle bir dalga geçer müstehsi bir ifade var hep, ondan tamamen vazgeçilmesi ve Pauline Hanson'ın ne olduğunun çok net bir şekilde kamuoyunun önüne konması. Yani neyi temsil ettiğini çok ciddi konması gerekiyor. Çünkü espriyle de olsa, dalga geçer gibi de olsa bu her söylenen söz onun için bir reklam. Evet, reklamının kötüsü olmaz. O sayede buralara geldi. Onun için bundan sonraki dönemde herkesin çok dikkatli olması lazım. Bizlerin özellikle.
Şimdi de kuvvetle İslam karşıtı bir söylem geliştirdi. Eskiden Asyalılardı söylemi. Şimdi de İslam karşıtı. Ve bu İslam karşıtı söylemle kendisinin milletvekili seçilmesi ve başka milletvekillerini çıkarıyor olması neye işaret ediyor sizce?
Çünkü Batı dünyasında bu bir karşılık buluyor. Bunu söyleyen bir kişi şu an Amerika'da neredeyse başkan olmak durumunda. O kadar büyük makamlarda söylene gelen bir şey. Kaldı ki Pauline Hanson'ın İslam karşı söylemine ucundan kıyısından ortak olan Liberal Parti içinde de isimler var. ELP'de bilemiyorum ama Liberal Parti içinde de isimler var. Yani orada saklanan bir takım aşırı muhafazakar görüşler var. Onların kendisine kayması söz konusu olabilir. Yani o anlamda bu şeyin, bu görüşlerin bir sahipliğinin daha ciddi ellerde olması herkes için daha iyi. Onun için sanıyorum bu önümüzdeki bir dahaki seçime kadar olan dönemde gündemin en ciddi maddelerinden biri bu olacak. Pauline Hanson'ın ne yapacağı, ona karşı toplumun ve hükümetlerin neler yapacağı önemli bir konu.
Şimdi Hanson ve ona destek verenler için aşırı diyoruz ama mesela dün Sydney Morning Herald'da bir haber çıktı. Şöyle diyordu bu haberde. Özürlü maaşı alan, disability maaşı alan Hamdi El-Kutsi adındaki bir kişi Suriye'ye cihatçılar göndermekten suçlu bulundu. Bu Avustralya'da dün resimleri de çıktı gazetede. 45 yaşında olan bu kişinin İki eşi olduğu, işte devletten maaş aldığı belirtildi. Şimdi böyle bir haberi gören, orta dereceleri, aşırı olmayan bir Avustralyalı da İslam'dan korkmaz mı?
Tabii ki korkar ama işte o haberin veriliş biçimine bağlı bir şey bu. Sözünü ettiğiniz gibi işte o tür sosları ekleyince, işte devletten yardım da alıyor, işte orada haksız bir devlet yardımı aldığını ima eden bir durum var. Adam da pek kanlı canlı, hiç öyle disability alacak gibi de durmuyor zaten görüntülerde.
Evet, aynen yani öyle. Evet.
Bu şekilde ekleyince tabii ki tablo öyle olacak ve böyle haberler çoğalacak. Yani bunların kimisi haklı, kimisi haksız, toplumun algılarını o yöne yöneltecek haberler.
Ama bunu bir yana bırakırsanız, yani İslamcı, cihatçı kişileri yetiştirdiği ve Suriye'ye göndermek için recruit yaptığı söyleniyor. Bu çok önemli bir şey değil mi? Bu çok ağır bir suçlama.
Tabii ki çok önemli ama adam yakalandı sonuçta. Yani bir takım polisin, emniyet güçlerinin çabaları sonuç verdi. Adam şu an mahkeme önünde. Yani o anlamda çok toplumun ciddi bir şekilde endişelenmesini gerekecek bir şey yok. Böyle insanlar var olduğunu biliyorduk. Bir kısmı zaten yakalanmıştı. Bir kısmı zaten gitti, işi de katıldı. Bu kalanların da böyle yakalanı olmasını bu şekil vermek yanlış. Yani işte bakın hala varlar, işte İslam budur gibi kasıtlı bir şekilde verince tabii ki o sonuç çıkacaktır.
Ama kasıtlı değil, bu bir haber değil mi? Yani bu haberdir. Bir haberdir. Haber saklanmaz. Haber böyle ortaya çıktığı zaman insanların içindeki korkuyu artıran bir yanı var. Bu nedenden dolayı da siyaset o yöne gidiyor. Bunu belki çözmek için de sizin dediğiniz gibi büyük partilerin bu konuyu ele alması gerekiyor ama öyle bir şey yapacakları da görülmüyor. Bunu neden yapmıyor büyük partiler peki?
Şu an şimdi kimse ona yoğunlaşmış değil. Her şey bir oturursun, hükümet yemin edip göreve başlasın. Sanıyorum bu gündemde bu işin ciddiyetini anlayacaklar. Zaten partiler günümüzde neredeyse her hafta, her gün böyle devamlı kamuoyu yoklamaları yaptıkları için eğilimlerin ne olduğunu bize hiçbir zaman söylemiyorlar bunu zaten. Genel eğilimlerin ne olduğunu çok yakından takip ettikleri için burada bir ciddiyet görürlerse zaten ilgilenecekler.
Şimdi dinleyicilere telefon numarasını yeniden hatırlatırım. Eğer sesli olarak görüş belirtmek istiyorsanız 1300-799-626 bu Talkback hattı. Bize katılabilirsiniz, soru sorabilirsiniz veya SMS gönderebilirsiniz. Bunun için telefon numarası 0429-99-62-63. Avustralya gündemini Levent Efe ile görüşüyoruz. Bir SMS geldi, şöyle demiş Ertuğrul Akgül. Seçim şaibeli sözü çok yanlış. Bunu söyleyen kişi bunu ispat etmelidir. Yoksa bu yanlış sözlerdir demiş. Bir diğer dinleyici. Levent Efe'ye lütfen sorar mısınız? Bir hafta sonra ana seçimlerde İşçi Partisi'ni 71 göstererek Liberal Parti 67 göstermişti. Bu nasıl bir yanıltmadır diyor Barış Uysal.
O tabii sayım yapılıyorken prediction, tahminler de onlar. Hı hı. Yani kesinleşmiş bir rakam yoktu. ABC yorumları olsun, öteki yorumlarda olsun devamlı bilgisayarların gelen oy akışına göre yaptığı tahminler, istatistik tahminleri onlar. Oyların daha fazlası geldikçe haliyle onlar sürekli gün be gün değişti.
Evet, Leyla Hanım bir soru yöneltiyor size. Levent Bey, ev fiyatları 2019'da %2 düşecek deniliyor. Siz daha önce ev konusunda Amerika'da yaşananlar burada da olacak dediniz. Şimdi bu konudaki düşünceleriniz nedir diyor.
Amerika'daki kadar sarsıntılı olmayabilir ama burada da balonun patlamaya hazır olduğu konusunda çok fazla yorum çıkıyor. Tabii dünyada esen dalgalara bağlı ama şu an bir süredir yüksekliğini koruyan, özellikle iki büyük şehrimizde bir yüksekliğini koruyan emlak fiyatlarının yine ekonomideki genel gidişe göre bir balonun patlaması şeklinde ani bir düşüş göstermesi mümkün. Onun için piyasayı izleyip görmek gerekiyor. Şimdiden, tahmin yapmak gerçekten güç.
Evet, şimdiden. Gerçi bu bir haberdi. Geçen gün verdiğimiz bir haberdi. %2 öyle çok büyük bir rakam gibi de görülmüyor. Ne dersiniz?
Evet, yani çok değil ama tabii şimdi hükümetin de çokça daha ciddi endişeleri var. Şimdi bir hükümet programını da uygulamaya başladıktan sonra bütçenin gerçekten ne kadar açık vereceği, yeni hazırlanan bütçenin ne olacağı, işte dünya piyasasındaki dalgalanmalar, en azından bu yıl sonuna doğru Amerika'daki seçimlerden nasıl bir sonuç çıkacağı, bunlar hepsi Avustralya'yı çok çok yakından ilgilendiren konular. Biraz bekleyip göreceğiz.
SMS için telefon numarası 0429-99-62-63 veya isterseniz telefon edin 1300-799-626. Dün İngiltere'de yapılan bir araştırmayla ilgili program yayınladık ve bu programa birçok SMS geldi dinleyicilerden. Demek ki dinleyicileri yakından ilgilendiren bir konu. İngiltere'de Irak Savaşı konusunda bir inceleme yapıldı ve bu incelemenin sonunda, ki 7 yıl sürmüş, savaşa gereksiz yere gidildiği sonucuna varıldı. Ve bu haberin ardından eski Başbakan John Howard o zamanki istihbarat bilgilerine göre doğru olanı yaptık dedi. Ancak bazı kesimler Irak Savaşı'nın son bulmadığını, hala bugün devam ettiğini ve bugün karşı karşıya olduğumuz sorunların bazılarının bundan kaynaklandığını söylüyor. Siz ne dersiniz?
Bush ve Blair'in yaptığına John Howard'ın ortak oluşu, o zaman da Irak'a ilk saldırı başladığında da hemen sonrasında da çok yorumlar yapıldı, çok eleştirildi. Bugün bile hala bu İngiltere'deki rapor açıklandığında eski başbakan Paul Keating bile çok zenzehir zemberek açıklamalarından birini yapıp Howard'ın bu konuda sorumlu olduğunu, daha ciddi konuşamaz zaten, söyledi. Burada tabii bu konudaki görüşler tamamen işte liberaller ve olmayanlar şeklinde çok net bir şekilde ayrılıyor. Gerçekten neokonların sürdürdüğü o saldırganlığa Avustralya'nın katkısı çok çok önemliydi. O Irak'a müdahaleye uluslararası adı takabilmek için birkaç ülkeyi daha yedeğini alması gerekiyordu Bush'un, W. Bush'un. Avustralya'da çok önden fırladı zaten ve buradaki saldırıya ortak oluşu zaten John Howard'ın o zamanki Tampa olayı olsun, öteki ırkçılığı gıdıklayan konular olsun, pek çok konudaki yaptıklarıyla tekrar tekrar beklemediği seçimleri almasına da neden oldu. Howard'ı o şekilde paketlediler. Ülkenin güvenliğini sağlayan, işte sınırlarımızı koruyan cengaver başbakan imajına faydası oldu bunun. O sayede 11 yıl başbakanlığı sürebildi. O anlamda Bush'un, Blair'in zaten şu an mahkeme önüne çıkması söz konusu değil. Yani dengeler o ülkelerde onu getirmeyecek. Avustralya'da da böyle bir şey söz konusu değil. Kaldı ki toplumun çok ciddi bir kısmı da Howard'ın doğru bir şey yaptığını düşünüyor. O anlamda hemen sonuç bulunabilecek bir konu değil bu, ama toplumda çok ciddi bir kesimin Howard'ın o anlamda Avustralya ordusunu oraya yollama konusunda yanlış yaptığını söylüyor. Kaldı ki bir kesimler Howard'ın işte mahkeme önüne çıkmasını söyleyen bile var.
Mahkeme bir yana, İngiltere'de bazı politikacılar, mesela başbakan yardımcısı, özür diledi yanlış karardan dolayı ve ailelere açtığı bu büyük acılardan dolayı. Bunu diğer liderlerin yapması mümkün mü?
Ya mümkündü tabii. Howard yapmadı. O konuda yapacak bir şey yok. Tabii ki mümkündü. Olumlu bir etkisi de olurdu. Sonuçta direkt çatışmada olmasa da orada Avustralya askerleri de canını kaybetti. Avustralya çok ciddi maddi götürüsü oldu ve siyasi getirisinin ne olduğu o savaşın hala kanıtlanabilmiş değil. O anlamda özür dilenecek ve de hesabı verecek bir konu var, ama toplum vicdanında bu henüz tam çözüm bulabilmiş bir konu değil.
Tampa olayı dediniz biraz önce. Buradan hemen yine seçimlere dönmek istiyorum. Bu seçimlerde mültecilerin durumu hiç tartışma konusu olmadı. Halbuki sizin de belirttiğiniz gibi bundan 10 yıl önce en büyük tartışma konusuydu. Ne oldu? Niye böyle oldu?
İşçi Partisi kendisini çok fazla merkeze, neredeyse liberallere yapışık davrandığı için o konuda bipartisan agreement gibi bir şey altında İşçi Partisi bu konuyu hiçbir zaman sahiplenmedi. Bunun töhmetini ne kadar süre taşıyacaklar onu ben de merak ediyorum. Gerçekten konu Avustralya'ya işte teknelerin gelip gelmemesi falan değil artık. Orada bir takım insanların niye insan hakları ihlalleri uyguladığımız, onlara niye eziyet ettiğimizi kimse açıklayamıyor. Hükümet zaten orada değil. Onun oy getiren bir şey olduğunu düşündüğü için yapıyor. Ve maalesef İşçi Partisi de çok net bir şekilde destek veriyor. Ya onun için gündeme bile gelemedi. Öteki gruplar, Yeşiller olsun, Xenophon ekibi olsun, onlar gündeme getirmeye çalıştılar ama zaten başka konularda vardı. Ağırlıkları yetmedi, ama Avustralya'da o konunun gündeme gelememesi çok büyük bir utanç. Yani Nauru'ya hiçbir Avustralyalı gazeteci giremiyor. Yani izin vere vere Channel 9'in ekibine verdiler. Ondan da ne yapacağı belli zaten. Yani orada ne olduğunu hiçbir kamuoyu öğrenemiyor. Avukat gidemiyor, medya gidemiyor. Ve bu maalesef bu seçimde çok önemli bir gündem maddesi olması gerekiyorken sözü bile geçmedi.
Evet. Peki buradan yine bunun bağlamda bir başka soruya geçmek istiyorum. İşçi Partisi bu dönemde, bu seçimde oyları neden arttırdı sizce?
İşçi Partisi Gillard Rudd döneminde ciddi sarsıntı geçirdi. O tamamen lider kişilikleriyle ilgili bir ciddi sıkıntıydı. Onu atlattığı imajını verebildiği için geri oyları geri geldi. Yani zaten yarı yarıya olan oyları geri geldi. Bill Shorten ne yapıp yapıp işte ses eğitimine tabi tuttular, koştu koştu kilo verdi, olabildiğince şirin davrandı ve genel İşçi Partisi'nin üst düzey ekibi de yek vücut davranmaya çok özel gayret sarf etti. O anlamda bu da kamuoyunda o Rad Gilad Rad döneminin çalkantılarının bittiğini.
Peki şöyle yani diyenler var, Medicare korkusuyla oyları arttırdı diyenler var. Bu tartışma ne kadar geçerli sizce?
Medicare korkusu lafını liberaller çıkardı. Halbuki Medicare'i ucundan kıyısından kırpacaklarını inkar edemiyorlar. Çünkü böyle bir seçim programlarında böyle bir şey vardı. Medicare'in bazı hizmetlerinin kısmen özelleştirilmesi diye bir şey vardı. İşçi Partisi bunu söyler söylemez geri çekip bize sus üzere iftira etti İşçi Partisi dediler. Bunu millet yemedi. Ki Medicare çok çok hassas bir konu. Orada bir şaibe bile olsa, asılsız bir iftira bile olsa Medicare'in kalkacağının hissedilmesi seçmenin tüylerini diken diken eden en önemli konu. Ya bu ülkenin en önemli gündem maddesi. Liberaller maalesef bunu anlamadıkları için öyle bir şeyi programlarına soktular. İtiraz onunca da çektiler ve İşçi Partisi bence o konuda yani iftira atıyor, imajı uyanmadı toplumda.
Evet. Peki bir dinleyiciden şöyle bir mesaj gelmiş. Bu şovlarda Howard'a bölgenin şerifi demişti, unutmayalım diyor. Peki buradan gelelim, madem ki programın sonuna doğru yaklaşıyoruz, biraz önce bahsettiğimiz bu Pokemon çılgınlığına. Şimdi bununla ilgili bugün bir yazı okurken karşıma şöyle bir haber çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Holocaust mezarlığı hem de Arlington mezarlığı, ki burada genellikle biliyorsunuz savaşta hayatını kaybeden askerler yatıyor. Bu mezarlığın yöneticileri Pokemon buralarda oynanmasın, büyük saygısızlık olur demişler. Bunun yanı sıra bazı kişiler de Pokemon'a bakacağım oyunla oynayarak sokakta yürüyen insanların trafiğin önüne attığını kendini söylüyor. Ne olacak bu halimiz?
Hiç kimse tahmin edemiyor. Bu o kadar yeni bir şey ki bir haftadır ortaya çıktı. Ve bir anda tabii Nintendo firması ve bağlı firmaların fiyatları çok fazla arttı. Çok büyük karlar elde ettiler. Ve bu arada çok ciddi uyarılar da geliyor biliyorsunuz. Ne kadar firmalar yok korkmayın bir şey olmaz dese de çok ciddi iddialar var. Bunu yükleyen kişilerin Google accountlarının, Google hesaplarının bir şekilde hesaplarına ulaşılabileceği, yani bir riski olduğu, bu ciddi bir konu. Şimdi bu augmented reality denilen teknolojilerin yavaş yavaş gelişmesiyle haliyle ilk olarak topluma faydalı bir şeylerin yapılması için uğraşılıyor ama en önce en çok para kazanacak şey devreye sokularak böyle bir şey yapıldı. Bu da haliyle kafası bilgisayar demeyince işte iPad'lerin, cep telefonlarının ekranına gömülü halde yaşayan özellikle genç kuşağın ve sokakta gördüğümüz herkesin birden daha fazla gömülmesine, bu sefer daha tuhaf bir şey için ekranlara gömülmesine yol açtı. Görüntü onu gösteriyor. Şu an Türkiye'de de medyada çıkıyor ama henüz başlamış bir şey yok. Orada da Pokemon'lar olduğunda Türkiye'ye nasıl etkisi olacak insan düşünmek bile istemiyor.
Hayır ama bu şöyle bir şey gösteriyor sanki. İnsanların yapacak hiçbir şeyi yok mu? Hayatları bu kadar mı yavan ve sıkıcı? Bir küçücük telefon ellerinde habire bir yerlere doğru gidip bu Pokemon arıyorlar.
Maalesef yani böyle bir yanı var. Bu tabii sosyologlar bu konuyu enine boyuna araştıracaklar. Haliyle şu an ilk ciddi sıkıntıları devreye girişti. Sözünü ettiğiniz işte kutsiyeti olan mekanlara bari bu girmesin diye. Daha sonra trafik kazaları olmaya başlayacak. İnsanlar kaza geçirmeye başlayacak. Oradan buradan düşmeye başlayacaklar. İşte sen benim orama burama baktınlar devreye girecek. Sen bahçeme niye girdinler devreye girecek. Yani o anlamda yasa henüz böyle bir şeyin peşinden, pek çok konuda olduğu gibi burada da peşinden gidiyor yasa. Henüz bu konuda bir yasa yok. Tabii haliyle polise, emniyet güçlerine, yasa yapıcılara ciddi görevler düşüyor burada. Ama bu salgın geçtikten sonra aslında işin olumlu bir yanı da böyle bir şeyin olumlu olarak çok fazla şeyde kullanılabileceği o ihtimali. O çok çok
nasıl
önemli.
Mesela?
Yani düşünmek bile, yani düşündükçe şeyler çıkabiliyor. Sağlık hizmetlerinde, ekonomide, işte şehir planlamacılığında. İnsanlara enformasyon aktarabilmek için çok ciddi bir şey bu. Zaten ilk başta öyle çıkmıştı augmented reality diye. İnsanlar yolda yürürken işte etrafındaki dükkanlarla ilgili bilgileri dükkanın taktığı gözlükten onları görecekti. Ama şimdi önce para kazanan bir şeyi yapmaya gayret ettiler. Daha sonra öbürleri de gelecek. Yani mutlak bir insanlığa faydalı bir etkisi çıkacak ama bu önden gelen bu şeyler haliyle dediğiniz gibi çok ciddi hayal kırıklığına uğratıyor. İnsanlar hakikaten bu kadar mı çevresi yoktu, insanlardan uzaklaşıyordu. İşte elektronik şeylere bu kadar gömülmeye yatkın olması üzücü bir şey. Merakla göreceğiz. Çok ciddi bir sosyal fenomenin daha ilk başındayız. Ne olacağını merakla bekliyorum.
Ben de merakla bekliyorum ama benim aklıma doğrusu o science fiction filmlerinde gördüğümüz korkunç sahneler geliyor. Artık tamamen makinalaşmış insanlar sahnesi gözümün önünden gitmiyor. Bilmiyorum.
Yani,
böyle bir şey yanında
insanlar,
olabilir.
Her şeyi cep telefonunu hallederken de öyle deniyordu. İşte şu an bindiğimiz trenlerde, tramvaylarda kimsenin artık kitap okumadığını, gazete okumadığını, herkesin kafasının onlara gömülü olduğunu görüyoruz. Muhtemelen çok yakın bir zamanda cep telefonundan bir şeyler okuyan insanları özleyeceğiz. O insanlar Pokemon'lara bakıyor olacak. Onun için yani çok ilginç bir dönemle karşı karşıya olduğumuzu söylüyorum.
Enseyi karartmayalım diyorsunuz.
Yok, karartmayalım. Çok ilginç bir şey. Yani herkese çok ekmek çıkacak buradan. Sosyologlara, araştırmacılara. Umarız yasalar, devletin işte kuralları, her şey peşinden bir an evvel gelir ve toplumda ciddi sıkıntılara yol açmadan, insanlar araba kullanırken Pokemon'ları aramaya oralara varmadan önlemler alınır.
Umarım öyle olur. Peki size çok teşekkür ediyorum bu haftaki yayınlar için.
Ben teşekkür ederim.
Hoşça kalın.